Ayrım 21.
Eylül başında okulun eski mezunu olarak yeğenini kayıda kendi götürdü. Tam 5 yıl önce Sare ilkokula başlarken okuldaki ilk günlerini hatırladı. Öğretmeni çocuğa adını sorduğunda pompon demişti Sare. Kızım senin başka adın yok mu diye sormuştu öğretmen. Bir an bu çocuğun adı neydi Sahi diye düşünmüştü Freya. Şimdi Dumbledore Sion'un o çok tanıdık kayıt odasında oturmuş sıralarını beklerlerken birdenbire Fifoş anne lütfen bana onların yanında Sare der misiniz diye sordu çocuk. Kimlerin yanında pompon? Söylerin, öğrencilerin. Onların pompon olduğumu bilmelerini istemiyorum. Nasıl istersen pon, çocuğum. Freya ilk kez Sare'nin artık pompon değil, kişilik sahibi küçük bir insan olduğunu fark ediyordu. Kendi adına kavuşmak istiyordu çocuk haklı olarak. Seni pompon diye çağırmamalarını evdekilere de söyleyeceğim dedi. Kardeşinin kızımı nasıl çağıracağımı sen mi tahmin edeceksin diye soracağını duyar gibi oluyordu. Ama evdeki anlaşmazlık Şakir'den değil Afife'den çıktı. Pompon okula kaydettirmişsiniz Freya abla dedi. Evet. Bana veya babasına haber verebilirdiniz. Afife, Sare'nin Dumbledore'a gideceğine karar verilmemiş miydin? Verilmişti. Ama kayıta birlikte gidebilirdik. Ne fark eder ki? İşte gittik yapıverdik. Velisini kim diye yazdınız? Velisi ben oldum. Ama annesi benim. Benim veli olmam senin anneliğine halel getirmiyor ki. Bu çocuğun annesi ve babası var. Velisi ikimizden biri olmalıydı. Yarın gider değiştiririm. Mesele yapılacak bir şey değil. Velisi sen olursan Fransızca'yı da sen çalıştırırsın Afife dedi Hakkı Hanım. Her zamanki gibi kızının yanında yer alıyordu. Babası çalıştırır dedi Afife. Üstelik Dumbledore'a giden her çocuğun annesi ve babası Fransızca mı biliyor Allah aşkına? Freya yanıtlamadı gelinini. Şaşkın şaşkın annesiyle halasını dinleyen Sare'nin saçını okşadı, kapıyı usulca çekip aşağıya kendi katına indi. Az sonra küçük ayak sesleri duydu kapısının önünde. Zili çalındı. Gitti açtı kapıyı. Sare masum gözlerle kapıda duruyordu. Hayrola dedi. Fifoş anne, vereyim annem olursa sizinle beni çalıştırırsınız değil mi? Elbette pon Sare'cığım, elbette çalıştırırım. O Fransızca bilmiyor çünkü. Zarar yok. Baban, anneannen, ben hepimiz biliyoruz. Ben sizin çalıştırmanızı istiyorum Fifoş anne. Sizi çok seviyorum çünkü. Freya, annenle babanı da çok sevmelisin demek istedi ama kelimeler boğazına takıldı. Ben de seni çok seviyorum demekle yetindi. Sare söz konusu olduğu zaman duyguları mantığına ağır basıyordu, biliyordu bunu. Freya'nın dünyaya bakış açıları birbirine pek uyan utayık izgili işbirliği 60'lı yıllarda da tüm hızıyla sürüyordu. Pendik'teki Kunt villasının hem şöminelerini yapmış hem de ayırıcı beyaz beton duvarında seramik öğeler gerçekleştirmişti Freya. Ama en heyecan verici çalışması 1966 yılına denk düşen Ziraat Bankası ile Başak Sigorta'nın birleştirici duvarları oldu. Binalar Harbiye'de inşa edilecekti ve 80 metrekarelik yüzeyleriyle bir sanatçı için inanılmaz güzellikte bir rüya gibiydiler. Freya önce güzel bir rüya gördüğünü sandı. Hayalinde, kafasında, yüreğinde ne varsa seri serpe boşaltabileceği 80 metrekarelik bir boş alan sunuluyordu ona. Yaşasın! Konuşan, sevişen, düşünen duvarlar. Freya pelerinine bürünüp Harbiye'de çalışacağı duvarların önüne yürüdü. İki kardeş kuruluş yan yana duruyorlardı ve binaları ortalarındaki kolonla ikiye bölünüyordu. İki ayrı panı gerçekleştirebilirdi duvarların üzerinde ama hiç sevmezdi kolaya kaçmayı. Boş duvarların karşısına geçip durdu. Hava kararmak üzereydi. İşinden evine koşuşturan insanlarla okuldan çıkmış çocuklarla doluydu sokak. Trafiğin gürültüsü bir ara kulaklarını sar edecek kadar çoğaldı. Hafiften bir de yağmur başlamıştı. Freya sürekli karşısındaki kolonla bölünmüş duvara bakıyordu. Bu duvarı değiştiremez, ileri ya da geri alamazdı. Büyütüp küçültemezdi de. Binanın mimarı onu karşısında duran yüzeye, boyutlara ve ışığa mahkum etmişti. Freya eskinin binasının eseriydi artık. Bir yol bulacaktı ve sevecekti bulduğu yolu. Başka çaresi yoktu. 5. sigarasını söndürdü ve yavaş yavaş evine geri döndü. Sabah 7:30'da yine aynı yerde buldu kendini. Yanında getirdiği açılır kapanır küçük tabureye çöktü. Sokaklar yeni aydınlanmıştı. Kimseler yoktu yollarda. Duvar sessiz, sevimsiz ve karanlıktı. O bir iki sigara bitirene kadar bir uğultu kapladı ortalığı. Sabahın ilk otobüsleri çoktan menzillerine ulaşmışlardı ama en gürültücü kalabalığı taşıyan, en dolu otobüsler yeni yeni çıkıyorlardı seferlere. Bir yarım saatin içinde etrafı okula giden çocukların cıvıltıları, temizliğe giden kadınların yakınmaları kapladı. Güneş yükseldikçe Freya'nın duvarı taşıyor, aydınlanıyordu. Saat 9:30'da duvar apaydınlık, neşe dolu bir yüzeye dönüştü. Freya evine döndü. Saat 1'i biraz geçiyordu geri geldiğinde. Öğle yemeği için annesinde bir şeyler atıştırıp tekrar koşmuştu duvara. Yanında taburesi yoktu bu kez. Binalarının karşısına düşen ağaca dayanıp duvarı seyre koyuldu. Teyze, ne bekliyorsun burada? Döndü baktı. Bir delikanlıydı soruyu soran. Otobüs. Durak burada değil ki. Biliyorum. O zaman otobüs beklemiyorsun. Hayır. Birini bekliyorsun şu halde. Evet dedi Freya. Ben de seninle bekleyebilir miyim? Kimi? Senin beklediğini. Sana ne benim kimi beklediğimden? Ortaya çıktığında sana yardımcı olurum. Yardım ihtiyacım yok yavrum dedi Freya. Vardır vardır. Sen kadınsın ne de olsa. Ne demek istiyorsun? Yani başına bir işmiş gelmesin. Niye gelsin ki? Bu işler belli olmaz teyze. Hangi işler oğlum? Bu sizin işler. Neymiş bizim işimiz? Milli emniyetten değil misiniz yani? Freya gülmemek için zor tuttu kendini. Yo değilim dedi. Hep öyle derler. 3 ay önce şu karşıdaki büfeyi görüyor musun? Oraya bir adam geldi tüneci satıcı gibi. Günlerce gazoz sattı büfede. Sonradan öğrendik bir komünisti mi enseleyeceklermiş neymiş? Ama ben milli emniyetten değilim. Peki ne diye gelip aynı yerde dikiliyorsun günlerdir? Duvar için. Ne duvarı? Karşımızdaki şu boş duvar var ya ona bakıyorum. Neden? Bana bir şeyler söylemesi için. Bu sefer şaşırma sırası oğluna gelmişti. Yok ya dedi. Ne söyleyecekmiş duvar? Ben de henüz bilmiyorum. Ama bana anlatacağı bir iki şey mutlaka vardır. Bekliyorum işte. Delikanlı uzaklaştı yanından. Yan sokaktaki dükkanlardan birine girdi. Yanında bir adamla tekrar çıktı dışarı. Freya'yı gösterip eliyle deli işareti yaptı. Freya'nın onlara el salladığını görünce ikisi birden hemen dükkanın içine kaçtılar. Haftanın sonuna doğru Freya ile duvarın arasında elle tutulur, gözle görülür bir ilişki başladı. Sokakta yürüyen insanların, caddeden geçen arabaların sesleri arasında Freya duvarın soluğunu duymaya çalıştı. Gözlerinin önünde yavaş yavaş bir kavram beliriyordu. İki duvarı birbirinden ayırmayan, tersine birleştiren bir kavram. İki ayrı pano yerine ikiye bölünmüş bir pano düşledi. Birbirini tamamlayan, bununla da kalmayıp bir birliktelik yakalayan, iki bölümlü ama tek bir pano hayal etmeye çalışıyordu gözlerini kapamış. Birden bir ses duydu arkasında. Duvar konuştu mu teyze? Gözlerini açınca birkaç gün evvel ona sorular soran genci gördü. Sonunda konuştu dedi. Ne söyledi? Doğayı oluşturan 4 ana unsurdan söz etti. Neymiş onlar? Toprak, su, ateş ve hava. Delikanlı ellerini kafasının hizasında tutup sallayarak sen bir doktora git dedi Süreyya'ya. Koşa koşa uzaklaştı. Süreyya sakin sakin kağıdını ve kalemini çıkardı çantasından. Her zaman dayandığı ağaca dayanıp çizmeye başladı. Pano soldaki Ziraat Bankası'nın duvarından başlıyor, bir kolonla bölünüp dışarı çıkıyor, yeniden içeri girip Başak Sigorta'nın duvarında devam ediyordu. Bir yarısında sıcak renkleriyle toprak ve ateş, öteki yarısında ise soğuk renkleriyle su ve hava yer alıyordu. Böylece birbirine karşıt ama yine de birbirini tamamlayan bir resim oluşuyordu panonun bütününde. Doğayı, yaşamı, varoluşu, sürekliliği simgeleyen bir resim. Üstelik iç ve dış mekanları birbirine bağlayan, kavramsal bütünlüğü gerçekleştiren bir resim. Freya kaba taslak çizimini bitirince kağıdını ve kalemini çantasına koydu. Delikanlı dükkanın camına burnunu dayamış içeriden ona bakıyordu. Tam dükkanın önünden geçerken dışarı çıktı. Yarın yine duvarla konuşmaya gelecek misin diye sordu sırıtarak. Hayır işimi tamamladım. Komünisti mi yakaladın? Çocuğumu doğurdum. Yani panomu dedi Freya. Hızlı adımlarla evine doğru yürüdü. Toprak, su ve ateş atölyesinde onu bekliyorlardı. Freya'nın duvarlarla sıkı fıp ilişkisi, toprak ve ateş, su ve havayı yarattığı panoyla bitmedi. Un kapanına manifaturacılar çarşısı inşa edilirken bazı sanatçılara süslemeler için duvarlar verilmişti. Bunlardan bazıları ana caddeye bakan dış duvarlardı, bazıları yan duvarlardı. Kimi duvarlar ise avlunun içinde yer alıyor ama ana caddeden de bir ölçüde görülebiliyordu. Freya'nın payına bu 3 duvarlardan biri düştü. Kalktı, duvarını görmeye gitti. İlk gün gördüğü ne çarşıydı ne de duvar. Sadece Süleymaniye Camii'ni görüyordu. Cami öylesine heybetli, haşmetli ve esrarlıydı ki etrafında ne var ne yoksa her şey siliniyordu onun gölgesinde. Bir duvara çöküp huşu içinde saatlerce bu sanat şaheserini seyretti. Onun elinden ne gelebilirdi ki bu ulu yapının eteklerine kurulacak çarşının içinde? Yine sancılı bir doğum süreci başladı Freya için. Günlerce gidip geldi un kapanına. Saatlerce duvarının karşısına oturdu. Sabah, öğlen, akşam saatlerinin değişik ışıklarını ezberledi. Süleymaniye'nin silüeti her ışıkta bir başka gözüküyordu. En çok sevdiği gün batımındaki görüntüsüydü. Duvarın karşısında oturma faslından sonra ana caddeye çıkıp defalarca ileri geri yürüdü. Çarşının önünde belki 100 sefer yaptı. Sokaktan geçen insanlar duvarını ancak uzaktan görebileceklerdi. Demek ki onların da gözüne batacak büyüklükte bir desen gerçekleştirmesi gerekecekti. Belki de bir değil, birden fazla. Örneğin 3 büyük leke. Uzaktan gözü alacak ama ayrıntıları ancak yaklaştıkça belirginleşecek 3 leke. Her ne yaparsa yapsın Süleymaniye Camii'nin gölgesindeki bu duvara mutlaka sevinci, mutluluğu ve aşkı yansıtmak istiyordu. Caminin mistik havasıyla bütünleşecek, sonsuz bir huzur ve sevgi imgesi düşmeliydi duvara. Hiçbir figür düşemeyecekti. Sadece mutluluk kavramından yola çıkacaktı. Bunu başarabilmek için büyük adadaki çocukluk günlerini, bahçedeki konuşmalarını, anneannesinin binbir renkli çiçekleri düşünecekti yapıtını yaparken. Bir şeye daha karar verdi. Cam kullanacaktı fazla eritmeden. Çünkü cam fırın sıcaklığı artırıldığı zaman eriyor, seramiğin üzerinde sır etkisi yaratıyordu. Oysa belli bir sıcaklıkta pişirildiğinde erimiyor ve seramikte prizma etkisi sağlıyordu. Süreyya eritmeyecekti camını. Böylece seramiğin renkleri bu cam prizmadan süzülerek yansıyacaktı. Un kapalı çarşısının önündeki ana caddeden geçenler önce duvarın üstünde oynaşan renkli ışığın şalkını görecek, lekeleri sonra fark edeceklerdi. Çarşının panosu da yaptığı diğer duvar panoları gibi Frenya'nın büyük çalışma masasının üzerinde serili duruyordu. O gayet yavaş ve sakin fırça darbeleriyle bir ressamın resmini boyaması gibi sabırla sırlıyordu metrekarelerce plakayı. Kocaman panolara tasarlayıp gerçekleştirebilecek resim bilgisine sahip olduğundan kolay ve rahat üretebiliyordu. Panonun sırlanması bittiğinde masanın üzerinde gri bir alan meydana geliyordu. Plakalar fırınlanıp masaya serildiklerinde ortaya çıkan renk cümbüşüne şaşık kalıyordu öğrencileri. Özellikle de Binay. Freya'nın bu doğurganlık anlarında Binay, Bingül ve Tüzüm ona yardımcı olmak için etrafında kelebekler gibi uçuşarak çalışıyorlardı hiç konuşmadan. Duyulan tek ses fırça darbelerinin çıtırtısının yanı sıra Mozart veya Beethoven konçertolarının çalıbayan sesi oluyordu. Manifaturacılar çarşısının karoları duvara monte edilirken avluya doluşmuş olan çocuklar iskelet işçilerle birlikte çalışan pantolonlu kadını seyrediyorlardı hayretle. Kadın zayıftı ve çevik bir keçi gibi hiç gocunmadan inip çıkıyordu iskeleye. İri yarı, yaşlı başlı işçiler ona bir kraliçe muamelesi yapıyorlardı adeta. Şaşkındı çocuklar. Montaj henüz tamamlanmamıştı ama lekelerin üçü de eni konu belirginleşmişlerdi duvarda. Birden çocuklardan biri bağırdı. Şuraya bakın, iki kuş öpüşüyorlar. Freya iskelenin üzerindeydi. Güçlükle arkasını dönerek aşağıda cıvıldayıp duran çocuklara baktı. Hanginiz söyledi bunu diye seslendi. Sıska biri oğlan öne çıktı. Ben dedi. Kuş mu gördün arada? Evet. Freya üşenmedi, indi iskeleden. Çocuğu yanına çağırdı. Kuşu nerede gördüğünü göster bakayım. Çocuk birkaç adım geriledi. Freya takip etti çocuğu. Eliyle işaret etti oğlan. Na orada. İşte kuşlar gaga gagaya vermiş öpüşüyorlar. Dondu kaldı Freya. Hiç tasarlamadığı halde çocuğun işaret ettiği yerde masaflı iki kuş kafası beliriyordu. Tıpkı öpüşür gibiydiler. Haklıydı çocuk. Biraz daha geriledi iyice görebilmek için. Niye yetmişim de elimi çocukluk anılarımın yönlendirmesine izin vermişim dedi kendi kendine. Duvarında cam prizmanın ışığında mutluluk, sevgi ve sevda yansımaktaydı. Tam düşlediği gibi. Sentimento, Osmanoğlu kliniği. Aynı odadayım yine. Bir giriyorum, bir çıkıyorum bu kliniğe. Odamı nasıl olsa geri döneceğimi bildikleri için boş tutmaya gayret ediyorlar. Burası ikinci evim olmuş durumda. İlla bir ikinci evim olacaksa bunun bodrum koylarından birinde duran bir tekne olmasını isterdim. Ama benim bir ikinci eve ya da tekneye yetecek param olmadı hayatım boyunca. Yok, şikayet ettiğimi sanmayın sakın. Kimseye muhtaç olmadan yaşamasını becerebildim bir ömür. Sanatımın getirdiği gelir ancak yaşamın günlük akışındaki masraflarımı karşılamaya yetti. Burası Türkiye. Burada sanatçılar, yazarlar, müzisyenler hiçbir zaman onları zengin etmeye yetecek parayı kazanamazlar. Gerçek sanatçılar her zaman olduğu gibi yine yolsuz. Olsun, belki de yaratıcı olabilmenin bir bedelidir yoksulluğun verdiği tevekkül ve alçak gönüllülük. Kuşu beklemekteyim yine. Yadı tuttu bir kere gelmiyor. Oysa eminim biliyordur kendi türünün hayatındaki yerini. Ne çok kuş yaptım ömrüm boyunca. Onlar özgürlüğü ve engini simgeledikleri için değil, plastik biçimleri ilgimi çektiği için de çok uğraştım kuşlarla. Kumrular, güvercinler ve baykuşlar yaptım. Evet, baykuşlar. Kuşlarımın arasında en çok insanların uğursuz kabul ettiği baykuşu sevdim nedense. Soylu bir güzelliği vardı bu kuşun. Diğer kuşlardan farklıydı. Karanlığı gören gözleriyle kendini uğursuz tanın aptal insanlara alaylı bir ifadeyle tepeden bakar baykuş. Boşuna baykuş dememişler ona, yani beylerin kuşu. Ama o sığırcıklar var ya, daha önce de sözünü ettiğim. Onları bir panoya işlemem sanırım sanat hayatımın en kaydedeğer olayıydı. Beyaz zeminin üstünde uçurmayı başardığım sığırcıkların öyküsünü anlatmayı bitirdiğimde içimden bir ses benim kuşun gelip pencereme konacağını söylüyor. Çünkü artık dayanılmaz bir hasretle bekliyorum onu. 1968 yılının sonlarına doğru sadece beyaz ve siyah renklerden oluşan bir işe karşı müthiş bir istek başlamıştı içimde. O günlerde duvarlarla fena halde haşır neşir olduğumdan bir üstünde sere serpe çalışabileceğim bir duvar düşünüyordum. Bana duvar sunan çoktu da herkes renk istiyordu duvarını. Ama karar vermiştim bir kere, asla ödün vermeyecektim renklerimden. Bunun dışında ne bir form ne de bir desen vardı kafamda, sadece siyah ve beyaz. Bir akşamüstü evime çay içmeye uğrayan mimar dostum Abdurrahman Hancı'yı açtım derdimi. Yahu Freya, şu anda neyle meşgulüm biliyor musun diye sordu. Neyle dedim. Divan otelinin iç düzenlemesiyle uğraşıyorum. Otelin pastanesinde tezgahın arkasına yerleşecek duvar için bir çözüm arıyordum. Hay aklında bin yaşa sen. Beni anlayamadın. Ben sadece siyah ve beyaz kullanmak istiyorum. İyi ya dedi Abdurrahman Hancı. Vitrinde duran renk renk pastalarla, keklerle, turtalarla yarışmayacak bir renk lazım oraya. Aynı zamanda da temizlik duygusu verecek bir renk. Bu beyazdan başkası olabilir mi? Siyahından vazgeçmem ama. Geçme dedi Abdurrahman. Kulaklarıma inanamıyordum. Şansıma inanamıyordum. Tanrı bir kez daha tam istediğim boyutta bir duvarı laf diye kucağıma bırakıvermişti. Sevgili kuluydum. Evet evet hiç şüphem yoktu. Beni sevmeye başlamıştı yukarıdaki. Bu sevdiği sanat olan sevdama borçlu olabilir miydim? Ne de olsa onun doğası eşi bulunmaz bir sanat eseriydi. Duvarımı bulmuştum. Rengimi de bulmuştum. Ama ne yapacağımı bilemiyordum henüz. Günde birkaç kez gidip geliyordum divan oteline. Allah'tan evime çok yakındı da otel. Aklım estikçe fırlıyordum evden. Sonra bir gün otelin önündeki ağaçlara tünemiş sığırcıkları gördüm. Arada bir hep birlikte havalanıyorlar, yine gelip ağacın dallarına konuyorlardı. Akşamüstüydü. Gök boşluğunda küçücük kanatlarını çırpıp duran kuşların bu doğa mucizesinin kimse farkında değildi. İşi vardı herkesin. Ben ayakta dikilip uzun uzun seyrettim onları. Çocukluğumda adada annemle göçlerini seyrettiğim leylekleri anımsatıyorlardı bana. Evet, kanat çırpan tüm kuşlar için yapacaktım panomu. Divan otelinin önündeki ağaçların siyah kuşları dallardan havalanacak, yükselecek, sonra da süzülerek içeri girecek ve pastanenin beyaz duvarında yerlerini alacaklardı. Hep orada kalacaklardı, ben gittikten sonra bile. Bir tanesi olsun aralarından sıyrılıp kanat çırparak gelip pencereme konmaz mı? Hadi kuş, bekliyorum. Oysa beklemeyi hiç sevmem ben. Ne bekletirim başkalarını ne de ben beklerim. 10, bilinmediğiniz 15 dakikadan öte. İnsanları bekletmeyi görgüsüzlük ve saygısızlık olarak belirtmişlerdi bana ta çocukluğumda. En büyük ayıplardan biridir derdi anneannem. Beyefendiler ve hanımefendiler zamanında hazır olmayı bilen kimselerdir kızım. Birisi gecikti miydi notumu hemen veririm ben. Aile terbiyesi eksikliği. Anneannem haklıydı da görüşünde. Bendeki bu beklemeyi sevmemek daha çok tezcanlı olmamdan kaynaklanıyor aslında. Bir şeyi kafama koydum da hemen olsun isterim. Bu yüzden sırf bu tez canlılığım yüzünden beklemeyi sevmediğim, sabredemediğim için bazı kalpler de kırdımdı zamanında. Benim hiç affetmedi Asif'i. Kızın ondan çaldığımı zannetti durdu. Oysa bir insanı bir başka insandan çalmak mümkün olabilir mi? Hele de annesinden. Sare'yi evlat edinmek istememden doğal ne olabilirdi ki? Tek varisim oydu. Zaten ona kalacaktı her şeyin. Evlat edinmek ileride bir gün onun hakkının yenmesine mani olacaktım. Servetim, mücevherlerim yoktu. Yıllarca önce hırsızın sayyörümün yakasında unuttuğu bana kalan yegane mücevherimi, Rus işi gül buruşumu da Sare'ye vermiştim zaten. Ama ölümümden sonra yapıtlarıma başkaları göz dikemeyecekti. Atölyeme sadece o sahip çıkacaktı. Karşılığında soyadı bile değişmeyecekti Sare'nin. Bu fikri kafama Mehmet Ali ile Adalet sokmuşlardı. Onların da çocuğu yoktu, benim gibi, ama müşerefleri vardı. Ben onlarla tanımıştım müşerefi. Çakir Paşa Apartmanı'nın bir müteahhite kat karşılığı verilmesinin gerekli kanuni işlemlerini yapıyordu bizim aile için. Gencecik, dünya güzeli bir kızdı. Ben, Aliye, Fahri Nisa, hepimiz her türlü işimizin görünmesi, haklarımızın korunması için vekaletnamelerimizi ona vermiş ve zaman içinde onu çok sevmiştik. Sanki Mehmet Ali dostumuzun avukatlık bürosunda çalışan bir stajyer avukat değil de hepimizin kızıydı. Kardeşimiz gibiydi demeye bile dilim varmıyor. Çünkü sonunda bir evlat kadar yakın olmuştu bize. Çakir Paşa ailesinin tüm fertlerinin bütün kaprislerini, dertlerini, sorunlarını gıkı çıkmadan çözüyor, bir üstüne sevgi veriyordu hepimize. Onsuz hiçbir şey yapamaz hale gelmiştik. Başımız sıkıştı mı hemen müşerrefe koşuyorduk. Bir gün Mehmet Ali ve Adalet içkilerimizi yudumlarken, şu müşerref olmasa bizim ailenin hali ne olur acaba demiştim. Bunu biz de düşünüyoruz demişti Mehmet Ali. Müşerref olmasa Adalet ile ben ne yapardım? Artık büromun bütün işlerine bakıyor. Yetmiyormuş gibi bir de sağlık sorunlarımızla uğraşmaktı. Evladımız olsa daha yakın olamazdık. Çocuklarımız yok ama benim Sarem var, sizin de müşerrefiniz. Sağır hiç olmazsa senin yeğenin Freya, varisin o. Ya biz nasıl ödeyeceğiz hakkımızı müşerrefe? Adalete diyordum ki bunun tek bir yolu var. Neymiş o diye sormuştum. Müşerrefe evlat edinmeyin. Annesi babası varken mümkün mü? Kabul ederse evet. Ben araştırdım. Aramızda kanunun emrettiği yaş farkı da var. Yeğeni Freya ben de Sare'ye evlat edinebilir miyim? Şakir'le karısı isterler mi diye sormuştu Adalet. Sadece Sare'nin kabul etmesi gerekiyor. 18 yaşına gelmesini bekle demişti Mehmet Ali. Sare benim nüfusuma geçebilecekti demek. Benim kızım olabilecekti. Zaten senin kızın o demişti bana annem. Neyle uğraşıyorsun? Afife ile Şakir hoşlanmayabilirler bu işten. Sare ister miydi? Günlerce uyku tutmamıştı beni. Jim Jones'lar müşerresi evlat edinebilmek için gerekli evrakları hazırlarken keşke benim evraklarımı da hazır etseler diye düşünüyordum. Öylesine kafama yerleşmişti ki bu, elimdeki işleri bile doğru dürüst yapamaz olmuştum. Sara demiştim sonunda, Jim Jones'lar müşerresi evlat ediniyorlar. Ben de seni nüfusuma geçirsem neyin var neyin yok sana kalırdı. Zaten bana kalacak bir boş anne demişti Sara, kardeşim yok ki benim. Kızım öyle de annen olmadığın için sen ancak yeğenim olarak miras haklarından yararlanabiliyorsun. Başka akrabalar çıkabilir, kendilerine de pay düştüğünü söylerler, uğraşır durursun. Evladım olsaydın başka kimsenin mirasın üstünde hak iddia etmesi mümkün olmazdı. Ben zaten kızınız sayılırım, soyadımız bile aynı. İşte ben de sırf bu yüzden sorabiliyorum bunu. Adını dahi değiştirecek olmadıktan sonra niye yapmayalım? Annemle babama sormadan mı? Onlar Dayton'a karşı çıkarlarsa yapamayız. İstersen hiç kimse bilmesin. Gerçek ben ölünce meydana çıkar. Annem babam duyarlarsa duymazlar. Soyadım değişmeyeceği için sadece ikimizin arasında kalır, söz veriyorum. Bir de müşerref bilecek haliyle. Onu da Jim Jones'lar evlat ediniyorlar, biliyor muydun?